Hayrım 35, sayfa 377. Öğle vakti Embakasi havaalanı tam bir karmaşa içindeydi. Tutukluk yapan taşıyıcı vantan valizini alan Jennifer, tuvalete koşup yüzüne soğuk su çarparak bluzunu değiştirdi. Saçlarını topladığında sıcaktan ensesi çoktan terlemişti. Dışarı çıkarken de bluzu sırtına yapışmıştı bile. Havaalanı düzensiz kuyruklarda beklerken bağırışarak konuşan insanlarla kaynıyordu. Tepelerinden bağlanmış valizleri ve koca çamaşır torbalarıyla renkli kıyafetler içinde yürüyen Afrikalı kadınları izlerken sersemlemişti. Nijeryalı iş adamları parlak tenleriyle köşelerde sigara içerken küçük çocuklar da bir içeri bir dışarı koşturup duruyordu. Bir kadın küçük bir el arabasında içecek satıyordu. Panolardan birçok uçuşun geciktiği görülürken kalkışların ne zaman yapılacağına dair bir ipucu bulunmuyordu. Havaalanı binasındaki gürültünün aksine dışarısı sakindi. Kötü havanın yerini açık bir gökyüzü almıştı ve hava sıcaklığı nemi kuruttuğu için Jennifer uzaktaki mor renkli dağları rahatlıkla görebiliyordu. Kendisinin geldiği uçak dışında pistte hiç uçak yoktu. O uçağın altında da tek başına bir adam dalgın dalgın yürüyordu. Işıltılı, modern binanın diğer tarafında biri kayalıkların arasında kaktüs ve meyve ağaçlarıyla dolu küçük bir bahçe yapmıştı. Jennifer, özenle düzenlenmiş kayalıkları hayranlıkla izlerken, böylesine kaotik bir ortamda o kişinin nasıl bir sıkıntı yaşamış olabileceğini düşündü. Bu ağaç ve Doğu Afrika havayolu masaları kapalı olduğundan Jennifer tekrar kalabalığın içine dönüp barda bir fincan kahve ısmarladı ve başka kişilerin valizleri, örgü sepetleri ve kanatları gövdesine kravatla bağlanmış bir horozla dolu masaya oturdu. Ona ne diyecekti? Anthony'yi gerçek hayattan çok uzakta gazetecilerin toplanıp içtiği ve o gün yaşananların konuşulduğu bir yabancılar kulübünde hayal etti. Ne içiyordu? Çok küçük ve sınırlı bir dünya olduğunu anlamıştı. Anthony ona, Jennifer, Stan Levy'le vardığında onu tanıyan birini mutlaka bulurdu. Biri ona Anthony'nin nerede olduğunu mutlaka söylerdi. Son birkaç gündür onu ayakta tutan bu görüntüyü, bitkin bir halde kulübe vardığını gözünde canlandırdı tekrar. Onu net bir şekilde görebiliyordu. Vantilatörün altında durmuş, bir arkadaşıyla konuşurken Jennifer'ı gördüğünde hayretler içinde kalıyordu. Nasıl bir ifadeye bürüneceğini biliyordu. Son 48 saattir Jennifer bile kendini tanıyamıyordu. Hayatındaki hiçbir şey onu böyle bir deneyime hazırlamış değildi. Hiçbir şey bunu yapabileceğini ona kanıtlamamıştı. Bununla birlikte uçağa bindiği andan itibaren tüm korkularına karşın kendini inanılmaz derecede mutlu hissediyordu. Sanki hayatın anlamını bulmuştu. Ve o duygu yoğunluğunda Anthony O'Hare'le arasında mucizevi bir bağ hissetti. Onu bulacaktı. Yaşanan olayları kafasında tartıp duruyordu. Geleceğini kendisi kararlaştıracaktı. Esme'yi düşünmemeye çalışırken kendi kendine onu Anthony ile tanıştırdığında buna değdiğini anlayacağını söyledi. Sonunda bordo üniformalı genç bir adam bu ağaç masasına oturdu. Jennifer kahvesini masada bırakıp o tarafa koştu. Parasını çıkarmak için çantasını karıştırırken Stan Levy ile bir bilet istiyorum dedi. İlk uçaktan. Pasaportum gerekli mi? Genç adam ona baktı ve kafasını iki yana sallayarak olmaz hanımefendi, olmaz hanımefendi dedi. Stan Levy ile uçuş yok. Ama bana direkt uçuş olduğu söylendi. Çok üzgünüm. Stan Levy için tüm uçuşlar iptal edildi. Adam söylediklerini tekrar edinceye kadar Jennifer sessiz bir öfkeyle onu izledi ve valizini Doğu Afrika Hava Yolları'nın kontuarına doğru çekti. Oradaki kız da aynı yanıtı verdi. Hayır hanımefendi, olaylardan ötürü uçuşlarımız iptal edildi. Harfleri vurgulayarak konuşuyordu. Yalnızca tek yönlü uçuşlar yapılıyor. Uçuşlar tekrar ne zaman başlayacak peki? Acilen Kongo'ya gitmeliyim. İki personel bakıştı. Kongo'ya uçuş yok diye yanıtladılar. Bunca yolu boş bakışlar ve engellemelerle karşılaşmak için gelmemişti. ondan vazgeçemem. Dışarıdaki adam pisti temizlemeye devam ediyordu. Elinde deri kaplı bir dosyayla dimdik yürüyen beyaz adamı o anda görmüştü. Ter, krem rengi keten ceketinin arkasında üçgen biçimli bir leke oluşturmuştu. Adam da o sırada onu gördü. Yönünü değiştirip Jennifer'a doğru yürüdü. Bayan Ramsey, adam elini uzattı. Ben konsolosluktan Alexander Frobisher. Çocuklarınız nerede? Hayır, benim adım Jennifer Sterling. Adam ağzını kapamış, hata yapıp yapmadığını anlamaya çalışıyordu. Şişmiş yüzü onu olduğundan yaşlı gösteriyordu. Yardımınıza ihtiyacım var Bay Frobisher diye devam etti Jennifer. Kongo'ya gitmeliyim. Oraya giden bir tren var mı? Uçuşlar iptal edilmiş. Aslında kimse bana adam akıllı bir bilgi vermiyor. Jennifer, kendi yüzünün de terden parladığını, saçlarının yapış yapış olduğunu hissediyordu. Adam, aklını kaçırmış birine bir şey anlatmaya çalışırcasına konuşuyordu. Bayan Sterling, Bayan Sterling, kimse Kongo'ya gitmiyor. Orada neler yaşandığını, evet, orada olaylar yaşandığını biliyorum. Ama birini, oraya 2 hafta önce giden bir gazeteciyi bulmalıyım. Çok önemli. Adı? Hanımefendi, Kongo'da bir tek gazeteci bile kalmadı. Adam gözlüklerini çıkarıp Jennifer'ı pencereye yönlendirdi. Neler olduğuna dair bir fikriniz var mı? Çok az şey biliyorum. Aslında bir şey bilmiyorum. Ben İngiltere'den geldim. Buraya dolaylı yollardan gelmem gerekti. Savaş, diğer hükümetler gibi ABD'yi de etkiledi. 3 gün öncesine kadar Simba isyancılarının kadın ve çocuklar da dahil 350 kişiyi rehin almasıyla ilgili bir kriz yaşandı. Belçikalı birlikler bu yüzden Stanleyville sokaklarında onlarla çatıştı. 100 kadar sivilin öldüğü bildirildi. Jennifer onu duymuyordu bile. Ama parası neyse verebilirim. Bütün masrafları da karşılayabilirim. Oraya gitmeliyim. Adam Jennifer'ın kolunu sıkıca kavradı. Bayan Sterling, size Kongo'ya gidemeyeceğinizi söylüyorum. Ne tren, ne uçak, ne de yol var. Birlikler oraya havayoluyla ulaşıyor. Üstelik uçuş olsa bile bir İngiliz vatandaşının, hem de İngiliz bir kadının savaş alanına girmesine izin veremem. Adam not defterine bir şeyler yazdı. Eve dönmeniz için uçuşunuzu ayarlayıp bekleyebileceğiniz bir yer bulacağım. Afrika, beyaz ve yalnız kadınlara göre bir yer değil. Jennifer yüzünden sıkıntısı 2'ye katlanan adam derin derin iş geçirdi. Jennifer düşünüyordu. Kaç ölü var? Bilmiyoruz. Kimlikleri belli mi? Şu anda elimde kesin olmayan bir liste var. Pek de geniş kapsamda olduğu söylenemez. Lütfen. Jennifer'ın kalbi neredeyse duracaktı. Lütfen bakmama izin verin. Ona bir şey olup, adam dosyasından eski püskü bir kağıt çıkardı. Jennifer listeyi inceledi. Gözleri öyle yorulmuştu ki alfabetik sıraya göre dizilmiş isimleri bulanık görüyordu. Harper, Hambro, O'Keefe, Lewis. Anthony'nin ismi yoktu. Onun ismi yoktu. Jennifer tekrar Frobisher'a baktı. Rehin alınanların listesi de var mı? Bay Sterling, şehirde kaç İngiliz vatandaşının olduğunu bile bilmiyoruz. Bakın. Adam bir kağıt daha çıkarıp ona uzatırken boşta kalan eliyle de ensesine yapışan sivrisineği ezdi. Bu, Lord Walston'a gönderilen son bildirim. Jennifer yüksek sesle okurken kelimeler adeta ağzından fırlıyordu. Yalnızca Stanleyville'de 5000 ölü var. İsyancıların ele geçirdiği topraklarda 27 İngiliz vatandaşı olduğunu tahmin ediyoruz. İngiliz vatandaşlarının bulunduğu yeri tespit edebilsek bile onlara ulaşabilme garantisini veremiyoruz. Şehirde ABD ve Belçika birlikleri var. Stanleyville'i geri alıyorlar. Kurtulmak isteyenleri kurtarmak için de bir Beverly uçağımız bekliyor. Onun Beverly uçağına bindiğinden nasıl emin olabilirim? Adam başını kaşıdı. Emin olamazsınız. Bazıları kurtarılmak istemiyor. Bazıları Kongo'da kalmayı tercih ediyor. Kendilerince sebepleri vardır muhakkak. Jennifer'ın aklına o şişman haber editörünün söyledikleri geldi. Kim bilir, belki de kaçmak istedi. Arkadaşınız kurtulmak istiyorsa kurtulacaktır, dedi. Adam yüzünü mendiliyle sildi. Kalmak istiyorsa gizlenmesi muhtemeldir. Kongo'da bunu yapmak çok kolay. Jennifer bir şey söyleyecekti ki geliş kapısından bir ailenin çıkmasıyla yükselen fısıldamalar sözünü böldü. Kolları ve başları alçıda, yüzleri erkenden yaşlanmış gibi görünen iki küçük ve sessiz çocuk çıktı önce. Kucağında bebeğini taşıyan sarışın kadın gözlerini olabildiğince açmış, kirli saçları yüzüne düşmüştü. Onları gören yaşlıca bir kadın, kocasının kolundan çıkıp ağlayarak bariyere doğru koştu ve gelenlere sarıldı. Oldukları yerde kala kalmışlardı. Dizlerinin üstüne çöken genç anne, başını yaşlı kadının omzuna yaslayıp ağlamaya başladı. Frobisher belgeleri tekrar dosyaya yerleştirdi. Ramsey'ler geldi, affedersiniz. Onlarla ilgilenmeliyim. Jennifer, büyük babanın küçük kızı omzuna alışını izlerken, ''Neredelerdi ki?'' diye sordu. ''Katliamdan mı kaçmışlar?'' İnanılmaz bir şokun etkisiyle dona kalan çocukların yüzü, Jennifer'ın kanını dondurmuştu. Adam ona sert bir bakış attı. ''Bayan Sterling, lütfen, geri dönmelisiniz. Bu akşam Doğu Afrika Hava Yolları'yla bir uçuş var. Bu şehirde yaşayan yakın dostlarınız yoksa, acilen o uçağa binmenizi tavsiye ederim.'' Jennifer'ın eve dönmesi 2 gününü aldı. Ve o andan itibaren de yeni hayatına başladı. Yvonne sözünde durmuştu. Onu bir daha arayıp sormamış, tesadüfen karşılaştığı Violet'te bu karşılaşmadan rahatsız görünmüştü. Jennifer da bunu fark edince onu alıkoymanın haksızlık olacağını düşünmüştü. Onları sandığı kadar önemsemiyordu. Hepsi kendisine ait olduğuna inanamadığı eski hayatında kalmıştı. Bayan Cordoza, Esme ile ilgilenme ya da yeni evin işlerine yardım etme bahanesiyle sık sık uğruyordu. Ve Jennifer, eski dostlarındansa eski hizmetçisine daha fazla ihtiyaç duyduğunu anlamıştı. Yağmurlu bir öğleden sonrasında Esme uyurken Jennifer, Bayan Cordoza'ya Anthony'yi anlatınca Bayan Cordoza da kocasıyla ilgili bir şeyler daha itiraf etti. Sonra da 2 sokak ötedeki restorandan ona çiçek yollayan hoş adamdan utuna sıkıla bahsetti. Ütü yaparken yumuşak bir tonda ''Onu teşvik etmedim.'' dedi. Lawrence ara sıra ona notlar yolluyordu ve bunları iletmek için Bayan Cordoza'yı kullanıyordu. Önümüzdeki cumartesi günü Esme'yi kuzenimin Winchester'daki düğününe götürmek istiyorum. Akşam saat 7'ye kadar getiririm. Hepsi de mesafeli, resmi ve ölçülü notlardı. Jennifer, onları okurken bu adamla evli olduğundan şüphe ediyordu. Posta kutusunda bir şey olup olmadığını kontrol etmek için her hafta Langley Caddesi'ne yürüyordu. Her hafta postane görevlisinin hayır yanıtı yüzünden moralini bozmamaya çalışarak eve dönüyordu. Kiralık daireye taşındı ve Esme okula başladığında o da tecrübesizliğiyle ilgilenmeyen tek kurum olan yerel danışmanlık bürosunda gönüllü olarak çalışmaya başladı. Müdür ona işi öğreneceğini söylemişti. Ve inan bana çok da hızlı öğreneceksin. Jennifer henüz 1 yıl olmadan aynı ofisin ücretli bir bölümüne terfi etti. Para yönetimi çok sayıda kötü mal sahibi olduğundan kira yüzünden yaşanan tartışmaların üstesinden gelinmesi, aile içi sıkıntıların idaresi üzerine danışmanlık yapıyordu. Başlarda sonu gelmez sorunlar ve ofisi tümüyle ele geçiren insanların sefaleti onu yoruyordu. Ama yavaş yavaş güven kazandıkça hayatını karmakarışık bir hale sokanın yalnız kendisi olmadığını görmeye başlamıştı. Kendine dönüp baktığında yaptıklarından bulunduğu yerden ötürü minnet duyuyor, biri ona ne kadar yardımı dokunduğunu söylediğinde gururlanıyordu. 2 yıl sonra o ve Esme, Lawrence'ın verdiği ve Jennifer'ın teyzesinden miras kalan parayla aldığı St. Johnswood'daki 2 odalı eve taşındılar. Haftalar aylar, yıllara dönüştüğünde Jennifer, Anthony O'Hare'ın dönmeyeceğini artık kabullenmişti. Hiçbir mesajına yanıt alamamıştı. Stanleyville'deki Victoria Oteli'nde yapılan katliam haberlerini okuduğunda çok etkilendiği için artık gazetede okumuyordu. Nation'ı bir kez daha aramıştı. Bir sekreter ona yanıt vermiş, Jennifer belki bu kez Anthony'nin orada olabileceği ümidiyle ismini verdiğinde Jennifer Sterling mi dendiğini duymuştu. Gelen yanıt şöyleydi. Anthony'nin konuşmak istemediği kadın değil mi bu? Jennifer, Isaiah'i yerine koymuştu. Kocasını ancak 7 yıl sonra tekrar gördü. Esme o sırada yatılı okula başlıyordu. Hampshire'daki okul binası kırmızı tuğladan yapılmıştı ve yakınında da kır evleri vardı. Jennifer onu götürmek için o öğleden sonrasında işten izin almış ve yeni mini marka arabasıyla yola çıkmışlardı. Bordo rengi bir takım elbise giymişti ve bordo rengi ona hiç yakıştırmayan Lawrence'ın nahoş bir yorum yapmasını bekliyordu. Lütfen Esme'nin önünde yapma bunu. Lütfen biraz nazik ol diye geçirdi içinden. Ama lobide oturan adam hiç de onun anımsadığı Lawrence'a benzemiyordu. Hatta başta onu tanımamıştı. Rengi sararmış, yanakları çukurlaşmıştı. 20 yaş birden yaşlanmış gibiydi. Merhaba babacığım. Esme ona sarıldı. Lawrence, Jennifer'ı selamladı ama elini uzatmadı. Merhaba Jennifer dedi. Merhaba Lawrence. Jennifer şaşkınlığını gizlemeye çalışıyordu. Görüşme kısa sürmüştü. Değer biçen bakışlarla onlara bakan genç müdüre farklı adreslerde yaşadıklarını dile getirmedi. Jennifer belki bu tür şeyler artık yaygınlaşmıştır diye düşündü. O hafta büroda kocasından ayrılmak isteyen 4 kadınla görüşmüştü. Bayan Browning, Esme'nin burada mutlu olması için elimizden geleni yapacağız dedi. Güzel gözleri var diye düşündü Jennifer. Kızların yatılı okula gelmek istemesi de önemli bir faktör ve bildiğim kadarıyla burada arkadaşları da var. Dolayısıyla çabuk alışacağımı düşünüyorum. Enid Blyton okuyup duruyor dedi Jennifer. Burada tam bir şölen yaşayacağını sanıyor bana kalırsa. Ha, arada bir eğlenceler düzenliyoruz. Cuma öğleden sonraları pastanemiz bu amaçla açık tutuluyor. Bazı şeylere göz yumuyoruz. Kızların yatılı okulda okumanın avantajlarını görmelerini istiyoruz. Jennifer rahatladı. Bu okulu Lawrence seçmişti ve şimdi korkularının yersiz olduğunu görüyordu. Önümüzdeki birkaç hafta onun için zor geçecekti ama Esme'nin düzenli olarak Lawrence'ın yanında kaldığı günler sayesinde kızının yokluğuna alışkındı. Üstelik işi onu yeterince meşgul edecekti. Müdüre ayağa kalkıp elini uzattı. Teşekkürler. Herhangi bir sorun olursa sizi arayacağız. Kapı arkalarından kapandığında Lawrence öksürmeye başladı. Jennifer'ın irkilmesine yol açan sert ve kesik bir sesti bu. Jennifer bir şey söylemeye yeltense de Lawrence elini kaldırıp onu susturdu. Sanki hiç ayrılmamışlar gibi merdivenlerden yan yana indiler. Jennifer önden gidip merdivenleri hızla inebilirdi ama Lawrence'ın güçlükle nefes alıp verdiğini ve rahatsız olduğunu gördükten sonra bunun zalimce olacağına karar verdi. Sonunda daha fazla dayanamayacağını anlayınca yanından geçen kızdan bir bardak su getirmesini rica etti. Kız birkaç dakika sonra döndüğünde Lawrence bölme koridordaki tahta sandalyeye oturup suyu yudumladı. Jennifer şimdi ona bakacak kadar cesaretini toplamıştı. Bu kanser mi? Hayır. Lawrence uzun ve acı dolu bir nefes aldı. Sigaradan muhtemelen. Jennifer onun yanındaki sandalyeye oturdu. İkinize de iyi bakılacağından emin olmanı isterim. Jennifer ona yan gözle baktı ama Lawrence bir şey düşünüyordu. Sonunda Lawrence iyi bir çocuk yetiştirdik dedi. Pencereden Esme'nin çimlerin üzerinde iki kızla konuştuğunu görebiliyorlardı. Gizli bir uyarı almış gibi üçü birlikte eteklerini uçurarak koşmaya başlamıştı. Jennifer ona dönerek özür dilerim dedi. Her şey için. Lawrence bardağı yan tarafa bırakıp sandalyeden kalktı. Bir süre ona sırtını dönüp kızlara odaklandıktan sonra tekrar ona döndü ve Jennifer'ın gözlerine bakıp başını salladı. Jennifer ana kapıdan çimlere çıkıp Lawrence'ın sevgilisinin onu beklediği arabasına doğru yürümesini izledi. Yanı başında koşturan Esme, özel şoförün kullandığı Daimler'ın arkasından heyecanla onlara el sallıyordu. Ve iki ay sonra Lawrence öldü. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Embakasi, E-M-B-A-K-A-S-I. B-A-K-A-S-I. Nijerya. N-I-J-E-R-Y-A. Ramsey. R-A-M-S-E-Y. Alexander Frobisher. A-L-E-X-A-N-D-E-R. F-R-O-B-I-S-H-E-R. Harper. H-A-R-P-E-R. Hambro. H-A-M-B-R-O. O'Keefe. O-K-E-E-F-E. Lewis. L-E-W-E-S. Lord Walston. L-O-R-D-W-A-L-S-T-O-N. Beverly. B-E-V-E-R-L-E-Y. Winchester. W-I-N-G-H-E-S-T-E-R. Browning. B-R-O-W-N-I-N-G. Enid Blyton. N-E-I-D-B-L-Y-T-O-N. Daimler. D-A-I-M-L-E-R.